Ayrım 15 Mafya Yeraltının Kriminal Efendileri Atilla Akar Sayfa 176 Ek Mafya Karşı Savaşın Bayrak İsmi Savcı Giovanni Falcone Giovanni bana hemen çalışma odandaki kasanın şifresini ver. Neden verecekmişim diye sordum. Şöyle cevap verdi. Seni öldürdükleri zaman biz kasayı nasıl açacağız? Savcı Falcone'nin meslektaşı Paolo Borsellino ile konuşmasından. Ardı ardına gelen cinayetlerin arasında hiç şüphesiz en önemlisi Savcı Giovanni Falcone'nin öldürülmesidir. Bu olay hepsinin üzerine tuz biber ekmiştir. Devlet ve mafya arasındaki savaşta kritik bir tarihsel dönemece denk gelen cinayet, mafyanın sadece toplum için değil devlet içinde ne kadar tehlikeli bir oluşum olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde devlete karşı en terörist yöntemleri kullanarak saldıran mafya, önündeki sembol isimleri birer birer ortadan kaldırarak devletin mafyaya karşı savaşma azmini kırabilmiştir. Savcı Falcone suikastı ise bu savaşın doruk noktası olmuştur. Sıradan bir savcı olmayan Falcone'yi hedef haline getiren en önemli özellikler, soruşturmalarında gösterdiği başarı ve sonuç alma noktasındaki, özellikle itirafçıları iknadaki başarısı, pratik adımları değildi sadece. Savcı Falcone aynı zamanda örgütlü suçla mücadelenin teorisini yapmış, mafyanın hiyerarşi ve psikolojisini çözmüş, yeni yöntemler geliştirerek onları köşeye sıkıştırmış, hiçbir baskının yıldıramadığı bir hukuk adamıydı. İdealist bir anti-mafya savaşçısı olan Falcone sadece cesaretiyle değil, aklı, bilgisi ve zeki hamleleriyle de mafyayı zora sokmuştu. O artık mafya için somut bir tehditti ve ortadan kaldırılması gerekiyordu. Nitekim Falcone Cosa Nostra'ya karşı çıkıp ona savaş açıp bu işten sağ salim çıkmış biri olduğunu hiç sanmıyorum derken sıranın elinde sonunda kendisine geleceğinin bilincindeydi. Dipnot Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra bir hukuk adamının mafya ile mücadelesi sayfa 120. Nitekim Falcone'ye karşı 19 Haziran 1989'da başarısız bir suikast girişimi olmuştu. Ancak o bütün bunlara aldırmıyordu bile. Göreve başladığının ilk yıllarından beri tehditler almaya başlamıştı. Adresine üzerinde tabut ve haç resimleri olan isimsiz kartpostallar yollanıyordu. Daha sonra itirafçı Buscetta'nın sözleri yeterince uyarıcıydı. Tommaso Buscetta itiraflarına başlamadan önce onu uyarmıştı. Önce beni öldürmeye çalışacaklar, sonra sıra size gelecek ve bunu başarıncaya kadar deneyecekler. Dipnot Giovanni Falcone Parcella Padovani, Cosa Nostra bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi sayfa 6. Ancak Falcone bütün bunları bir görev adamı sakinliğiyle karşılayacak ve bir tür kader gözüyle bakacaktı. Evet, hep düşünüyordum ölümü. Ama bu düşünce artık tıpkı Montan'ın dediği gibi benim doğamın bir parçası haline geldi. Elbette böyle bir durumda insan hep tetikte oluyor, her şeyi önceden hesaplıyor, sürekli gözlem yapıyor, tekrarlanan alışkanlıklardan sakınıyor, kalabalık topluluklarda bulunmaktan kaçınıyor, denetlenemeyecek her tür durumun dışında olmaya özen gösteriyor. Ama bu arada kaderci bir bakış açısı da geliştiriyor. Ve insan zaten her an başka bir neden yüzünden ölebileceğini düşünüyor. Bir araba kazası, bir uçağın havada patlayıp parçalanması, yanlış ilaç kullanımı, kanser ve hatta bir hiç yüzünden bile ölünebilir. Dipnot adı geçen eser sayfa 10. Nitekim 23 Mayıs 1992'de öldürülmesi esnasında yaşanan dehşet, aynı zamanda Falcone'nin izinden gideceklere de bir uyarı niteliği taşıyordu. Falcone'ye havaalanı yolu üzerinde tuzak kurulmuştu. Yanında 3 koruması ve karısı Francesca Morvilla olduğu halde seyreden arabası, yola döşenen 600 kiloluk TNT'nin infilak ettirilmesi sonucu paramparça edilmek suretiyle öldürüldüler. Peki Falcone'nin mafyanın öfkesini üzerine çekmesinin asıl sebebi neydi? Elbette ki onun bir devlet görevlisi olması birinci nedendi ama yeter neden değildi. Çünkü mafyaya karşı kılını kıpırdatmayan hatta onlarla iyi geçinen devlet görevlileri de vardı. Zeki ve tuttuğunu koparan bir savcı olması mı? Elbette bu da var. Ama bu da öldürülmesi için yeterli neden değil. Kendilerini fazla ortaya atmadan işini sessizce yürüten savcılar da vardı. Titizlikle hazırladığı dosyalar itirafçıları kullanması olabilir mi? Muhakkak ki bu gibi durumlar mafyayı oldukça rahatsız etmiş olmalı. Bütün bunlar onu doğal hedef haline getiriyordu. Ancak daha önemli nedenler var. Aslında silahların gölgesinde yürüyen savaş tam bir psikolojik savaştı. Kimin efendi olacağına dair bir savaş. Mafyanın mı, devletin mi? Kuralları kimin koyacağına dair bir savaştı. Mafya mı, hukuk mu? Bir ipte iki cambaz oynamazdı ve bu mafya için tam bir onur meselesi olmuştu. Falcone'ye kadar devletin mafyayla süren savaşı el yordamı ile süren, bir stratejisi ve bakışı olmayan devletin inisiyatifi ele alamayıp hep geriden izlediği, kırıntılarla yetindiği bir savaştı. İlk kez Falcone sayesinde devlet derli toplu bir perspektifi olan tarzda mücadelenin tohumlarını atıyordu. Falcone bu çizgiyi devlete tümüyle egemen kılma peşindeydi ve o anlamda bir semboldü. Döneminin bir tür vali Cesare Mori'si gibiydi. Mori baskı, işkence, şiddet ile sonuç alırken o hukuk kuralları çerçevesinde sonuç alıyordu. Bu kararlılığın devlete egemen olmasına izin verilemezdi. Falcone mafiyi baştan beri çok ciddiye almış, onu küçümsemenin büyük bir hata olacağına inanmıştı. Mafyanın bütün ritüel ve alışkanlıklarını bilir, onları basit suçlular olarak görmez, sorguladığı mafya mensuplarına saygıda kusur etmezdi. Hedeflerini iyi belirleyen, sabırlı davranan ve en önemlisi diğer savcı arkadaşlarını ve polisleri doğru yönlendirmesini bilen biriydi. Ancak belki de Falcone'nin en önemli avantajı Sicilyalı, üstelik de Palermo'lu oluşuydu. Böylelikle içinde yetiştiği toplumun tüm kültürüne vakıftı. İşin garibi, Falcone mafyayı her zaman devletten daha akıllı ve işlevsel buluyordu. Mafya toplumdan bu kadar çok saygı gördüğüne göre devletten daha mükemmel bir yapısı olmalıydı. Oysa devlet özellikle politikacıların etkisiyle hata, zaaf ve istikrarsız tutumların kaynağıydı. Falcone hükümetlerin cahilce tutumlarından hep nefret etti ve yasalar ölçüsünde bu tip uygulamalara karşı koymaya devam etti. Bu anlamda Falcone'nin trajik çelişkisi diyebileceğimiz nokta, son derece gelişkin ve donanımlı ama hantal, refleksleri zayıf ve türlü etkiler altındaki bir aygıtla, yani devletle, son derece seri ve anında tepki verebilen, refleksleri güçlü, kendi çıkar ve prestijini korumasını bilen, dış etkilere kapalı bir yapıyla, yani mafyayla mücadele etmek zorunda kalmasıdır. Bu yüzden devlet onca güçlü görünümüne rağmen mafya karşısında güçsüz kalmıştı. Falcone dahil en seçme elemanlarını mafyaya kurban vermişti. O kadar ki Falcone gibi mafyanın bütün saldırı taktiklerini bilen ve son derece iyi korunan biri bile mafyanın pençesinden kurtulamamıştı. Buna rağmen kavgacı kişiliğiyle direndi, savaştı ve karşısındaki kişilerden daha onurlu olunabileceğini gösterdi. Falcone'nin trajedisi aslında devletin trajedisiydi. Mafya açısından ise Falcone'nin öldürülmesi bir güç ispatından başka bir şey değildi. Bu açıdan bakıldığında mafyanın egemen olduğu bir toplumda ne demokrasinin ne hukukun ve defalarca görüldüğü üzere insanların yaşayamayacağının bir göstergesidir. Mafya cinayetleri, temel bir var olma aracı olarak şiddet.
Biz de adam öldürmek, bir köpeği tekmelemek kadar basit bir iştir.
Sicilya köylüsü Frank Rolli. Mafya denilince aklımıza ilk gelen genellikle şiddettir. Fötür şapkaları, çizgili takım elbiseleri ve ellerindeki Thompson tamburlu makinalılarıyla oraya buraya kurşun yağdıran ve dehşet saçan adamlardır onlar. Bize çoğunlukla gangster filmlerinden kalan bu imaj yanlış değildir elbette. Gerçekten de mafya tarihi bir anlamda şiddetin tarihidir. Çoğu durumda mafya varlığını ve egemenliğini şiddet yoluyla kanıtlar ve temel bir egemenlik aracı olarak kullanır. Şiddeti ilişkilerinin merkezine oturtarak diğer bir şiddet tekeli olan devletin elinden bu tekeli alarak onu sınırlandırılmamış bir şekilde toplumun tüm hücrelerine yayar.
Mafyanın yarattığı korku ve otoritesinin temelinde dolaysız, acımasız ve çıplak şiddet yatar. Mevcut haliyle şiddet mafyanın en temel var olma araçlarından biridir. Şiddet öğesini kaldırıp attığınızda ortada mafya diye de bir şey kalmaz. Çevresine şiddet ve korku yaymayan bir mafya olamaz. Mafya şiddetin örgütlenmesidir. Geleceği tamamıyla şiddet kullanabilme kapasitesine bağlıdır. Bununla birlikte mafyayı gereksiz ve nedensiz şiddet uygulayan bir tür kriminal psikopatlar topluluğu olarak görmek ve göstermek yanlış olur. Yer yer içlerinden çok dengesiz, hatta hasta ruhlu tipler çıkmış olsa bile şiddet mafya faaliyetlerinin sadece zorunlu ve teknik bir alanıdır. Bu anlamda mafya keyfi cinayet işleyen, hiç yüzünden adam öldüren manyaklar veya sadistlerden oldukça farklıdır. Tam tersine mafya gerekmedikçe şiddet uygulamaktan kaçınır. Çoğu durumda bir yaptırım aracı olarak şiddeti kendi içinde kurallara bağlamıştır ve yerli yersiz kullanımından rahatsız olur. Uygulamaya kalktığında ise onu sadece bir iş olarak görür ve tüm soğukkanlılığıyla acımasız, hatta vahşi diyebileceğimiz biçimlerde gerçekleştirir. Mafya cinayetlerinde önemli olan bir kişinin öldürülmesinden ziyade herkesin öldürülebileceğine, kimsenin güvende olmadığına dair bir kanaatin yerleşmesidir. Öldürülebilirlik korkusu mafyanın psikolojik harekatıdır ve bunu çeşitli yollardan uygular. Kimi kez mafya cinayetlerinden önce genellikle tehdit gelir. Çoğu kez bir dost tavsiyesi şeklinde. Bunlar imzasız ya da sahte imzalı mektuplar, haç, kuru kafa, tabut şeklinde sembolik resimler ya da gene postayla gönderilmiş boş bir kovan, kesik bir parmak, kurşun delikleri olan bir şapka ya da sözüm ona ıskalayan bir mermi veya yüze atılan bir bıçak izi ki aynı zamanda aşağılamadır olabilir. Veya evi, arabası, iş yeri sabotaja uğrar. Sarımsak ve tuz gönderilmesi de aynı anlama gelir. Cinayet korkuyu besleyen en üst araçtır ve mafya bu korkuya yaslanır. Onun şiddeti çoğu kez bir mesaj, cezalandırma, onur ispatı ve hatta bir ritüeldir. Eninde sonunda uyguladığı şiddetin bir nedeni vardır ve genellikle ya ekonomik bir amaç ya da egemenlik ispatının dışa vurumudur. Mafyada nedensiz cinayet yoktur. Mafyanın bombalarının hedefi olan savcı Giovanni Falcone bu durumu şöyle aktarmaktadır. En iğrenç misillemeler, elleri gerçekten kirleten, bizlere anlamsız bir vahşet gibi görünen cinayetler aslında hiçbir zaman canı gönülden hevesle işlenmemişlerdir. Bu cinayetler sadece görev bilinci, emirlere uyma kaygısı ve kendine saygı gibi gerekçelerle yerine getirilmiştir. İşte bu nedenle bir onur adamı bir cinayetin işleniş şekli hakkında kendi kendine soru sormak, yaptığından kaygı duymak gibi bir lükse sahip değildir. Ona gösterilen kurbanı ya ortadan kaldıracak yeteneklidir ve bunu mesleğinin gereği bir iş olarak algılayıp yapar ya da yapamaz ve bu işi bırakır. İşte bu kadar. Dipnot: Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra, Bir Hukuk Adamının Mafyayla Mücadelesi, sayfa 23. Sonuçta fiziksel şiddet ve zorun bir uzantısı, güç kazanmanın doğrudan yolu olduğu inancı, mafya kültüründe derin kökleri olan bir düşünce kalıbıdır. Güce ya da onunla eş anlama gelmek üzere şiddete olan tapınmaya varan bağlılık, mafyanın zihinsel yapısının temellerini oluşturur. Ancak bütün bu nedenler mafyanın uygulaya geldiği şiddetin ne kadar korkunç ve insanlık dışı olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor. Kendileri bunun farkında olsalar veya umurlarında olmasa bile. Beyzbol sopasıyla parçalanan kafalar. Ayrıca şiddet sadece dışa karşı yani topluma yönelik bir güç gösterisi değil, aynı zamanda içe karşı yani örgütün kendi içinde iktidar olmanın ve iktidarı korumanın da doğrudan bir aracıydı. Mafya gangsterleri arasındaki kanlı hesaplaşmaların bu kadar yaygın, öldürülenlerin çoğunun zaten mafya üyesidir olması hiç de tesadüf değildi. Çünkü özellikle örgütte liderlik çoğu kez şiddet gösterebilme kapasitesine bağlıydı. Aksi takdirde bir başkası aynı yöntemle lideri koltuğundan edebilirdi. Bu salgın bir ara yeni kuşak mafya arasında çok yaygındı ve liderin değişmesiyle sonuçlanabiliyordu. O yüzden mafya babaları bazen örgüt içi bir güç gösterisi ve iktidarını pekiştirme aracı olarak şiddete başvurabiliyorlardı. Hera'da ihanet en kutsal gerekçeydi ve zincirlerinden boşalmış bir şiddete kapıyı derhal aralıyordu. Bu noktada Al Capone'un filmlere sahne olmuş beyzbol sapasıyla kafa kırma olayı, mafya tarihinde çok sık bahsedilse dahi aynı tarz şiddeti görmek bakımından hayli enteresandır. Üç Sicilyalı şeref konuğu ömürlerinde böylesine zengin bir şeref sofrasında oturmamışlardı. Nefis, bol biberli yemekleri atıştırıp kilolarca kırmızı şarabı yuvarladıktan sonra esmer Sicilyalı suratları al al olmuştu. Masanın başında oturan Capone, 32 dişini de meydanda bırakan geniş bir gülümsemeyle onlara bakıyor, her yanından dostluk ve sevimlilik akıyordu. İkide bir şerefe kadeh kaldırıyordu. ''Saluto Scalise, saluto Anselmi, saluto Giunta.'' Capone'nin sahibi olduğu Hawthorne Inn, içinde bulunduğu Cicero ilçesi de hemen hemen her bakımdan kendi malı değil miydi zaten? Bütün yabancılara kapalıydı bu gece. Kapılar hem kilitlenmiş hem sürgülenmiş, pencerelerin perdeleri sıkı sıkı örtülmüştü. Dört duvar arasında geçecekti bütün eğlence. Şarkılar, naralar, gürültülü şakalaşmalar, kahkahalar, genel bir arkadaşlık ve eğlence havası yemek salonuna ayrı bir sıcaklık vermekteydi. Gece yarısını çoktan geçmişti. Son lokma yenmiş, son damla içilmişti. Capone sandalyesini geriye itti. Buz gibi bir sessizlik çöktü odaya. Dudaklarındaki gülümseme yok olmuştu. Artık kimse gülümsemiyordu. Gözleri bulutlanmış doygun şeref konuklarından başka. Yedikleri devlere layık yemekten sonra rahat oturabilmek için kemerlerini ve boyun bağlarını gevşetmiş sırıtıp duruyorlardı hala. Sessizlik uzayınca onlar da gülümsemeyi bıraktılar. Ortasında oturdukları uzun masanın iki yanına korkak ve sinirli bakmaya başladılar. Capone onlara doğru eğildi. Sözcükler buz parçaları gibi dökülüyordu ağzından. Her şeyden haberi olduğunu bilmiyorlardı demek. Hiçbir zaman bağışlamadığı bir şeyi yaptıktan sonra, kendisine ihanet ettikten sonra ellerini kollarını sallaya sallaya gideceklerdi öyle mi? Capone eski bir geleneği izlemişti. Ceza infazından önce şölen. Sicilyalılar kendilerini koruyacak durumda değildiler. Bütün konuklar gibi onlar da tabancalarını vestiyere bırakmışlardı. Capone'nin fedaileri üzerlerine saldırdılar, telle sandalyelerine bağlayıp ağızlarını tıkadılar. Capone ayağa kalktı, elinde bir beyzbol sopası vardı. Ağır ağır yürüdü masanın çevresinde. Şeref konuklarının birincisinin tam arkasında durdu. İki eliyle birden sıkı sıkıya tuttu, beyzbol sopasını havaya kaldırdı ve olanca gücüyle indirdi. Ağır ağır, metodik bir biçimde yine vurdu. Adamın omuzlarında, kollarında, göğsünde kırılmadı kemik bırakmadı. İkinci adama geçti ve onu da birbirine girmiş bir et ve kemik yığını haline getirdikten sonra üçüncüye geçti. Derken fedailerden biri vestiyerden tabancasını alıp geldi. Her üç adamı da ensesinden vurdu. Dipnot John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 17. Bir kariyer basamağı olarak şiddet. Uygar bir toplumda ortalama bir kişi ya da yasalar açısından mecburi savunma halleri hariç şiddet kullanımı hoş karşılanmayan, ayıp sanıp kınanan hatta suç olan bir davranıştır. Toplumda çevresine şiddet saçan insanları sevmez ve mümkün olduğunca kendisinden uzak tutup dışlamaya çalışır. Hele de öldürme eylemi hiçbir şekilde tasvip edilmeyen ve öldüreni katil statüsüne sokup hayatı boyunca bu damga ile dolaşmasına yol açacak bir durumdur. Kısaca şiddet ve öldürme davranışı toplumsal kültür içinde geniş bir kesim tarafından kesinlikle olumsuz bir eylem olarak algılanır. Ancak bazı toplumsal gruplar için şiddet ve öldürme neredeyse doğal, dahası zorunlu bir davranış olarak kabul edilir ve özendirilen bir erdem haline getirilir. Aynı nedenle şiddet gösteren ya da öldüren ne kınanır ne de suçlanır. Tam tersine saldırganlık ve şiddet bu gibi topluluklarda olumlu bulunan ve yüceltilen bir davranıştır. Şiddet göstermede pasif davranış ise bir zayıflık belirtisi olarak kabul edilip dışlanma ve güvenilmezlik nedeni olarak görülür. Bu gibi grupların başında ise mafya gelir. Mafya basamağında yükselme aslında genç mafya adayının öldürme konusunda gösterdiği soğukkanlılık ve cesaretle doğru orantılıdır. Bir mafya üyesi ne kadar çok kişiyi öldürmüşse o kadar çabuk yükselir ve saygısı artar. Bu anlamda öldürme ve şiddet kapasitesi mafyada kariyer yapabilmenin ön şartıdır. Böylelikle birinin hayatını alabilme, erkek ve onurlu adam olmak için temel göstergelerden biridir. Mafya itirafçılarından Vincenzo Marsala, mahkeme ifadesinde bu durumu şöyle tanımlıyordu. Bir erkek mafya ailesi içindeki saygınlığını her şeyden önce öldürerek kazanır. Öldürmek onurlu adam olmaya hak kazanmanın en büyük göstergesidir. Eğer öldürülen kişi güçlü biri ise bu saygı daha da artar. Dipnot Thomas Lappalainen, Mafya, sayfa 124. Mafyanın ölüm karşısında garip denilebilecek bir mantığı vardır. Onlar için öldürmek kadar ölmek de bir şeref göstergesidir. Hayatın her anı aynı değerde değildir ve ölme biçimimiz bizim hayatımıza değer katar. Önemli olan süre değil, nasıl yaşadığınızdır. Bu durum Palermo'lu sorgu yargıcı ve bir mafya şefi arasında Toto Intzerillo'nun ölümü üzerine gerçekleşen konuşmada kendini özetlemiştir. Bu konuşma bizdeki hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun anlayışını andırmaktadır. Yargıç: Toto Intzerillo öldürüldü. Henüz 37 yaşındaydı. Bu kadar genç yaşta ölmek yazık değil mi? Bu yaşta daha yaşanacak pek çok önemli şey onu beklerken, ulaşılacak pek çok amaç, yapılacak ve görülecek pek çok şey. Mafioso: Intzerillo 37'sinde öldü, doğru. Ama onun 30 yılı sıradan birinin 80 yaşına eşittir. Intzerillo iyi yaşadı. Hayatın nimetlerinden pek çoğuna sahip oldu. Diğer insanlar bunun %1'ini bile yapamaz. Eğer Intzerillo'nun yaptığı, gördüğü ve elde ettiği şeyleri siz de yaptıysanız o yaşta ölmek yazık değildir. Hayattan bıkkın ya da ona doyamadan ölmedi. Hayatla dopdolu öldü. Fark burada. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 150. O yüzden mafya çevrelerinde biri için 5 leşi var ya da 10 leşi var gibi söylentiler ciddi bir övgü ya da övünme nedenidir ve yapana karanlık bir ün sağlar. Bu nedenle mafya dünyasında katilliğin adı ancak onur çatışması ya da en rezil tabiriyle sadece iş olabilir. Şiddetin bu kadar merkezi bir rol oynadığı bir yapılanmada öldürme bir cinayet ya da katillik olarak görülmez ve en ufak bir vicdani soruna yol açmaz. Mafyanın bütün saygınlığının temelinde cinayet işlemede gösterdiği pervasızlığı ve korkutuculuğu vardır. Şiddet bir anlamda mafyanın manevi sermayesidir. Bu konuda göstereceği en ufak bir zaaf onu kendi piyasasından ebediyen silecektir. Sert adamların dünyasında cinayet işlemeyene güvenilmez. Cinayet suça bulaşmanın en üst basamağıdır ve ancak bunu gerçekleştirme cesareti gösterebilen biri o dünyaya girmeye hak kazanır. Bu mantığa göre ancak öldürmekten korkmayan biri ölmekten de korkmaz ve ona o zaman güvenebilirsiniz. Bir anlamda hayatlarını ortaya koyan adamlar öldürebilmeyi aynı zamanda kendi güvenliklerinin bir sigortası olarak görürler. Mafyanın dünya algısında şiddet bir sınanma nedeni olup onur adamını diğer insanlardan ayıran temel kriterler arasında yer alır. Normal bir şirkette yükselmek için eğitimli olmak, çok çalışmak, zeki yetenekli olmak ve sabırla işini yapmak bir yükselme nedeni olabilirken mafya için bunlar geçerli değildir. Özellikle Sicilya'da cinayet hiçbir özelliği olmayan, okumamış sıradan bir köylüyü, bir çobanı bile hızla toplum basamağında saygın biri haline getirebilir ve bir tür manevi sınıf atlama işlevi görürdü. O yüzden onlar açısından şiddet ve öldürme, yükselme basamağının temel kuralıdır. İşe önce sıradan suçlular olarak başlayanlar zamanla uyguladıkları şiddetin çapına uygun olarak bir dönüşüm geçirir ve kriminal şöhret sahibi olurlar. Ancak ondan sonra mafyaya giriş hakkı elde edebilirler. Mafioso'nun suç dünyasına girişi iyi bilinen bir dizi basamaktan geçtikten sonra olur. Bu basamaklar hep aynıdır. Adli kayıtlarda her zaman rastlanan sıkıcı yaşam öyküleri. Çok genç bir yaşta, 15 ya da 16, yasa dışı ateşli silah taşımakla suçlanırlar. Ardından fiziksel zarara sebebiyet vermekle suçlanma ya da mahkum olma gelir. Mesele önemsiz bir şey de olsa adam yaralamakla suçlanmış olması, onur sahibi genç erkek için bir kavgada ya da kan davasında kendisini diğerlerinden ayırmasını sağlayan bir gurur ve övünç işaretiydi. Bu dönemde henüz mafyaya girişi kesin değildir. Daha sonra genç erkeğin egemenlik arzusu, kendini diğerlerinden ayırma isteği ve istenmeyen kişilerle arkadaşlığı onu bir adım daha ileri götürür. Kendini soygun ya da haraç almakla suçlanmış bir durumda bulur. Suçun ciddiyeti arttıkça genç onur sahibi erkeğin yeraltı dünyasındaki ünü de o kadar artar. Böylelikle bir cinayete teşebbüs eder, daha sonra cinayet işler ya da savaşma onuru kazanmasını sağlayan ve kendisine onur sahibi insanlar arasında yer alma hakkı veren bir toplu katliama katılır. Dipnot, adı geçen eser sayfa 38. Bir sınıf atlama aracı olarak cinayet. Bu koşullarda cinayet bir sınıf atlama yolu gibidir adeta. Ekonomik konumu hiç müsait olmayan kişiler bile cinayet sayesinde normalde göremeyecekleri kadar bir saygınlık kazanırlar ve şiddeti bir toplumsallaşma ve kendini ispat aracına dönüşürler. Cinayet işleme konusunda gösterilen girişkenlik işleyeni sıradan insandan ayırır ve toplum gözünde yüceltir. Mafyosonun saygınlığının temelinde cinayet vardır. Cinayet sıradan bir çobanı ya da rençberi bile hesaba katılması gereken biri durumuna getirirdi. Sicilya ve Kalabriya mafyası arasında cinayet eylemi, hele her ne türden olursa olsun bir üstünlük mücadelesi sırasında işlenmişse, bir cesaret ve erkeklik nişanıydı ve öldürenin kredisini derhal arttırırdı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 37. Sıradan bir köy korucusu, çoban, oduncu, at arabacısı ya da benzeri herhangi birinin adı cinayetle anılmaya başladı mı, onun statüel yükselişi de başlamış demekti. Karşısına onun bileğini bükecek biri çıkmadığı müddetçe ekonomik refah dahil yollar onun için açık demektir. Sık sık bir köy korucusunun bir iki kuyu al solesi olduğu, yani bir iki cinayet işlemiş olduğu söylenir. Bu dedikodu yayıldı mı kariyeri başladı demektir. Böylece korkulacak bir kişi, kiduna suggizioni olmuştur. Ona itaat etmek gerekir. Ayrıca da artık daha iyi bir kazancı hak etmiş demektir. Dipnot, Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya, Cilt 2, sayfa 376. Çatışma ve anlaşmazlıkların ancak şiddet yoluyla çözülebileceğini kendisine temel felsefe yapmış mafya için cinayette meseleleri halletme yollarından biridir. Ancak cinayet yöntemi olur olmadık her durumda kullanılan bir araç değildir ve bu konuda oldukça temkinli davranmaktan yanadırlar. Bu anlamda mafya önüne geleni öldüren bir topluluk değildir. Genellikle önce çeşitli şekillerde uyarı gelir. Karşı taraf geri adım atmıyorsa o zaman ultima ratio, yani son çare olarak cinayet gündeme gelir. Tabii bu kurbanın suçuna göre değişir. Suç ağırsa bu aşamalar uygulanmaz. Son derece akılcı, sinsi ve plancıdırlar. Fevri davrandıkları enderdir. Bir cinayeti işlemeden hedefteki kişi ile ilgili önce sıkı bir istihbarat toplarlar, ayrıntıları gözden geçirirler ve en uygun zamanda harekete geçerler. Mafya bir de kendi içinden çıkan muhbir ve itirafçılara karşı çok acımasızdır. Muhbir, polis ajanı veya itirafçılar o yüzden çok ağır cezalara çarptırılırlar. Ancak muhbirin kendisi kadar onu örgüte davet eden, kefil olan mafya üyesi de bir o kadar sorumlu tutulur ve genellikle muhbirle birlikte o da öldürülür. Bu konuda verilen başka bir ceza ise ellerinin kesilmesidir. Böylelikle bu ellerle mi onu buraya getirdin, elimizi sıkmasına yol açtın demek istenmektedir. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 190.